Ayrımın altı, bir at bara girmiş. David Grossman, sayfa 144. Sahiden bakın, hatta aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hani gazetelerde restoranları değerlendiren yazılar, film eleştirileri filan çıkıyor ya, madem öyle şeyler var, neden Shiva eleştirisi diye bir şey olmasın ki? Bir eleştirmen her gün farklı bir yaz evinde gözlemlerde bulunup, Shiva'nın nasıl geçtiği hakkında bir eleştiri yazısı kaleme alsa fena mı olurdu? Cenaze evinde ortam nasıldı? Merhum hakkında flash hikayeler var mıydı? Aile vefatı nasıl karşılamıştı? Miras kavgaları patlak vermiş miydi filan? Bunların hepsi tek tek değerlendirilir. Hatta cenaze evlerindeki ikramlar ve yaz sahiplerinin klası da puanlanırdı. Kulübün bir başından bir başına gümbürdeyen kahkahalar. Hazır bu konuya parmak basmışken cenaze evine gidip gömülmeden önce kocasını görmek isteyen kadın fıkrasını duymuş muydunuz? Neyse ben anlatayım. Levazımatçı kadının bu isteği üzerine ona kocasını göstermiş ve kadın adama siyah bir takım elbise giydirdiklerini görmüş. Bu arada baştan söyleyeyim, bu seferki bizim fıkralardan değil diye açıklık getiriyor işaret parmağını havaya kaldırarak. Hristiyancadan çevrilmiş bu. Neyse kadın benim James'in mavi takım elbiseyle gömülmeyi isterdi diye tutturup ağlamaya başlamış. Bakın bayan, onları daima siyah takım elbiseyle toprağa veriyoruz demiş levazımatçı. Ama sizi kırmak istemem. Olmazsa yarın tekrar bir uğrayın. Bakalım bir şey uydurabilecek miyim? Kadın ertesi gün yeniden cenaze evine gitmiş ve levazımatçı sevgili James'ini bu kez harikulade mavi bir takım elbise içinde göstermiş ona. Kadın levazımatçıya binlerce kez teşekkür etmiş, sonra bu şahane takımı nereden bulduğunu sormuş. İnanmayacaksınız ama demiş levazımatçı, dün siz çıkalı daha 10 dakika olmamıştı ki başka bir merhum getirdiler buraya. Boyu bosu eşinizinkiydi, aşağı yukarı aynıydı ve üstünde mavi bir takım elbise vardı. Merhumun karısı da kocamın hayali aslında siyah bir takımla gömülmekti diye dertleniyordu. Neyse James'in dulu levazımatçıya girdiği zahmet için bir kez daha teşekkür etmiş. Kadın sahiden fena halde duygulanmış, gözlerinde yaşlar varmış. Levazımatçıya yüklü bir de bahşiş bırakmış. Ne zahmeti demiş levazımatçı. Tek yapmam gereken kafaları değiştirmek oldu. Kalabalık makaraları koyveriyor, kalabalık geri döndü. Kafası tıraşlı adamın alelacele çekip giderek böylesine müthiş bir geceyi kaçırmış olmasından zalimce bir zevk alıyor kalabalık. Yakındaki masalardan birinden bir kadın, onun sahneye geç ısındığını bilmeyen mi var canım diyor. Neyse bu araba yolculuğu beni iyiden iyiye sinir etmeye başlıyor. Kafam bin türlü düşünceyle alev alev yanıyor. Her şey un ufak oluyor, eziliyor. Beynimin içi çarşamba pazarı gibi karman çorman. Aynı anda o kadar çok düşünce fink atıyor ki kendi aklımın yolunu bulamıyorum bir türlü. İnsanın düşüncelerinin tam bir keşmekeş halinde havada uçuştuğu zamanlar olur yani. Mesela yatağa girmeden önce, uykuya dalmadan hemen önce bildiniz mi? Ocağı söndürmüş müydüm yoksa söndürmemiş miydim? Üst azı dişimdeki o çürüğe er ya da geç dolgu yaptırmam lazım. Otobüste süt yenini düzelten o yavru bugün en büyük hediye oldu bana. Yoav olacak orospu çocuğu ödeme vadesi net 90 gün dedi. 90 güne kim öle kim kala? Sağır bir kedi dilsiz bir kuşu yakalayabilir mi? Çocuklarımın hiçbirinin bana benzememesi belki de iyi bir şey. Ağaçları hangi akla hizmet anestezi vermeden kesiyor o vicdansızlar? Hevra Hadişah şoförü cenaze aracının arkasına müşteri memnuniyeti bizim işimiz yazan bir tampon çıkartması yapıştırabilir mi? Dipnot: Hevra Hadişah, vefat eden Yahudilerin bedenlerinin Yahudi geleneklerine uygun olarak yıkanmasını ve toprağa verilinceye dek korunmasını sağlayan kurum. Çevirinin notu: Ben ayyunu maçın bitmesine 10 dakika kala kenara alırken aklı hangi cehennemdeydi acaba? Cenaze ilanımda Dobaleh ile Hayat 00 berabere yazabilir mi? O krem şokolayı yemeyecektim lan. Kahkahalar belki tedirgin, sersem sepelek ama kahkaha kahkahadır. Tangırdayan klima nasılsa taze kesilmiş çimen kokusu taşıyıveriyor içeri. Hangi gezegenden kopup geldi bu koku acaba? İnsanın başını döndürüyor. Gedera'daki ufak çocukluk evimin anıları hücum ediyor aklıma. Şoför hiçbir şey demiyor. Bir dakika, iki dakika. Daha ne kadar koruyabilir ki bu sessizliği? Tabii ki fazla uzun sürmüyor. Çoktan sohbete dalmışız da benim haberim yokmuş gibi tekrar ele alıyor sazı. Konuşacak kimsesi olmayan o tipleri bilir misiniz? Yalnızdırlar, dışlanmışlardır hani. O tipler var ya, gerekirse vantuz gibi yapışır, lafı söke söke alır ağzınızdan. Ne de olsa onların son şansısınızdır. Sizden de iş çıkmasa sağırlar için bipleyen, trafik ışıklarıyla yarenlik edeceklerdir anca. Diyelim sabahın 7'sinde doktorun muayenehanesinde oturmuş kan alacak hemşireyi bekliyorsunuz. Seyirci bu deneyime aşina olduğunu teyit ediyor. Daha uyanmamışsınız bile. Sol göz kapağınızı kanırtıp aralamak için bile en az 3 kupa kahve devirmeniz gerekiyor. Oysa henüz bir yudum kahve içmemişsiniz ve o anda tek arzunuz kimseler gölge etmeden huzur içinde ölebilmek. Ama ne mümkün. Yanınızda oturan fermuarı açık, takım taklavatı ortada ihtiyar herif, elinde koyu kahverengi idrar numunesiyle. Bu arada polikliniklerde ellerinde idrar numuneleriyle yürüyen insanların hallerine dikkat ettiniz mi hiç? İnsanlar deneyimlerini dayış tokuş ediyor, seyirci buzları eritti artık. Herkes iyileşmeyi arzu ediyor. Medyum çevresine çaktırmadan utangaç bakışlar atarak kıkır diyor. Dovaleh bir an ondan yana bakıyor ve dudaklarından belli belirsiz bir aydınlık geçip gidiyor. Bırakın şakayı, bir dakika ciddi olun yahu. Ellerinde malum kapla şöyle şöyle yürüyen tipler vardır değil mi? Adam koridordan aşağı numune kaplarının bırakıldığı göze doğru yürür. Bu arada siz de duvar boyunca uzanan bekleme koltuklarında oturuyorsunuzdur. Ama adam zinhar sizden yana bakmaz. O anda zambakları düşünmektedir zira. Numune kabını taşıyan elini vücudunun diğer tarafında ve mümkün olduğunca aşağıda tutmaya gayret eder. Haksız mıyım? Kalabalık zevkten ciyaklayarak onaylıyor bu dediğine. Böyle yapınca elinin ucundaki plastik kabı görmeyeceğinizi, plastik kabın içinde de bir bok parçası olduğunu hayatta tahmin edemeyeceğinizi zanneder, değil mi? Şimdi kamerayı adamın yüzüne zoomlayalım, ne dersiniz? Surata bak, beri gel. Adam bu alışverişe uzaktan yakından müdahil değil sanki. O sadece bir elçi. Zannedersiniz Mossad için kuryelik yapıyor da, çok gizli görevi Ar-Ge için biyolojik ürün taşımak. Yemin ederim en çok böylelerine işkence etmekten zevk alıyorum. Hele de meslekten biri ise. Mesela bir oyuncu veya bir oyun yazarı. Halen hayatta olduğum eski günlerde çalıştığım o pisliklerden biri ise değmeyin keyfime. Böylesini yakaladım mı derhal önüne fırlayıp onu kucaklamak üzere iki kolumu birden açarım. Tesadüfe bak, merhaba Bay Kelle. Tabii beni hatırlamıyormuş, ayaklarını yatar. Nereden çıktığımı dahi anlamaz. Benim de çok umurumdaydı. Yitirdiğimin onurum mu yoksa utanma duygum mu olduğunu çoktan unutmuşum ben. Bu yüzden sesi iyice köklerim. Hola amigo. Pek sayın hakimimizin yolu nasıl oldu da bu fakir sağlık ocağına düştü? Aa, geçen gün tesadüfen gazetede okudum. Bizim için yepyeni bir başyapıt hazırlığındaymışsın. Harika haber. İcraatını bir an önce görmek için sabırsızlanıyoruz. Senin eserlerin büyük keyif verir insana. Çünkü daima içten kopup gelen işlerdir onlar, öyle değil mi? Bağırsağından kopup gelen. İnsanlar artık kahkahadan kırılıyor. Ağızlarından tükürükler püskürtüyor. Gözlerindeki yaşları siliyor. Ellerini kalçalarına vura vura gülüyor. Sahne amire bile hıçkırır gibi bir iki kahkaha atıyor, bir tek küçümen kadın gülmüyor. Hadi ama bu sefer ne oldu diye soruyor Dovaleh kadına kahkahalar dinince. Onu utandırıyorsun diyor medyum ve Dovaleh bu kadını ne yapacağız dercesine çaresiz bir bakış atıyor bana. İşte o zaman kafama dank ediyor. Örikle ya. Küçümen hanımın onu çocukluğundan tanıdığı ortaya çıktığından ve kadın gecenin şirazesini kaydırmaya başladığından beri bu adı hatırlamaya çalışıyordum. Örik Leia, Odysseus'un süt ninesi, yolculuğundan dilenci kılığında döndüğünde onu tanıyıp ayaklarını yıkayan kadın. Çocukluğundan kalma yara izini görünce anlamıştı onun Odysseus olduğunu. Bu adı büyük harflerle bir peçeteye yazıyorum. Bu bilgi kırıntısını hatırlamak nedense mutlu ediyor beni. Ve derhal Dovalehe burada nasıl yardımcı olabileceğimi soruyorum kendime. Onun nesi olabilirim ben? Bir tekiyle daha söylüyorum. Yıllardır böyle içmedim. Canım da acayip dolma çekiyor üstelik, bir de zeytin. Birkaç dakika önce bir lokma daha yiyecek halimin kalmadığını düşünüyordum. Demek ki yanılmışım. Kan birden damarlarımda gürül gürül akmaya başlıyor. Geldiğim iyi oldu. Sahiden iyi ettim gelmekle. Hele kalmakla çok daha iyi ettim. Derken 3-4 kilometre sonra... Bir dakika, nerede kaldığımızı hatırladınız mı? Hala benimle misiniz? Diye sorarak başını hareket halindeki bir aracın camından dışarı çıkarır gibi bize uzatıyor. Ve seyirciler olarak biz de kahkahayı basıp onaylıyoruz. İçimizde adamın bu deli saçması gösterisine katlanmayı nasıl becerdiğimizi hayret eden birkaç kişi yok değilse de evet, hala onunlayız. Birden şoför baksana ufaklık diyor. Şu anda o havada mısın bilmiyorum ama aklıma bir fikir geldi. Önümüzdeki ay İSK çapındaki bir yarışmada bizim komutanlığı temsil edeceğim. Cevap vermiyorum. Ne dememi bekliyor ki zaten? En fazla bende olmayan bir bıyık altından hım diye omurdanmak gelir elimden. Ama birkaç saniye sonra biraz acımaya başlıyorum ona. Neden bilmiyorum. Belki de ilgiye kurt gibi aç göründüğündendir. O yüzden de katılacağı şeyin araba kullanma yarışması olup olmadığını soruyorum. Araba kullanma yarışması mı, ne alaka diye bağırıyor. Sonra tavşan dişlerini göstererek gülmekten iki büklüm oluyor. Ben kim, araba sürmek kim? 73 ayrı trafik cezam var benim oğlum. 6 ay hapse mahkum edildim. Onu da askerliğime eklediler. Dalga mı geçiyorsun? Araba sürmekmiş. Fıkra yarışmasından bahsediyorum ben. Elimde olmadan ne diye bağırıyorum. Çünkü yanlış duyduğumdan adım gibi eminim. Fıkra diyorum. Hani fıkra anlatırsın ya, her sene bütün ordunun katıldığı bir yarışma düzenliyorlar. Doğruyu söylemek gerekirse bir nevi şoka girmiştim. Bu saçmalığı da nereden çıkarmıştı şimdi? Ben de bunca zamandır gerçeği yüzüme ha vurdu ha vuracak diye kıvranıyorum. Anlarsınız ya, durumumu anlayacak ve sonunda bana gerçeği söyleyecek sanıyorum. Oysa tutmuş bu fıkra muhabbetini çıkarıyor başımıza. Neyse, kamyonette gidiyoruz konuşmadan. Belki söylediğine ilgi göstermememe gücenmişti ama sahiden hiç havamda değilim. Dahası şimdi herifin ne kadar berbat bir şoför olduğunu da fark etmeye başlıyorum. Bir türlü düz gitmeyi başaramıyor. Direksiyonu gereksiz yere sağa sola kırarken ya karşı şeride geçiyor ya da kamyoneti bankete çıkarıyor. Yoldaki çukurların hepsine itinayla teker teker giriyordu. Derken şayet burada olsaydı annemin muhtemelen ona yarışmada iyi şanslar dilememi öğütleyeceği fikri düşüyor aklıma. Bu düşünce yüzünden düpedüz nefes alamaz hale geliyorum. Annemin sesi, konuşmasının ahengi çınlıyor kulağımda. Hatta soluğunu bile hissedebiliyorum kulağımda ve yarışmada iyi şanslar diyorum adama. Seçmelere Güney Komutanlığı'nın bütün üslerinden belki 20 kişi katılmıştı diye anlatıyor. Finale 3 kişi kaldık. Sonunda komutanlığı temsil etmem için beni seçtiler. İyi ama değerlendirmeyi nasıl yaptılar diye soruyorum. Yalnızca annemin hatırına. Çünkü değerlendirmeyi nasıl yaptıkları doğrusu sikimde değil. Ama annemin dişlekliği, sivilceleri ve genel görünüşü yüzünden adama acıyacağını biliyorum. Bir şekilde yaptılar işte diyor. Ne bileyim işte, bizi içinde bir masa bulunan bir odaya aldılar ve biz de jüriye fıkralar anlattık. Konuya göre. Şimdi olay şöyle, şoförün benimle konuştuğunu görüyordum görmesine. Ama adamın aklı besbelli başka bir yerde. Alnının kırıştığını, asker künyesinin zincirini dişlediğini görünce ben de başıma geleceklere kendimi hazırlıyorum. Zira bu yarışma muhabbeti dikkatimi başka yöne çekmek için uydurduğu bir oyalama taktiği olabilir pekala. Belki şimdi gardımı düşürmüşken bir anda indirecek darbeyi ve söyleyeceği bıçak gibi saplanacak böğrüme. Jüridekilerden biri Bamahane'de çalışan bir muhabirdi. Dipnot Bamahane, İsrail ordusunun çıkardığı bir dergi, diye sürdürdü lafı. Sonra Gashash'tan da bir kişi vardı. Dipnot, Ha Gashash, Ha Hiver, İsrail'in ünlü komedi üçlüsü. Şayke, yani devamlı gülen iri kıyım olanları. İki komedyen daha vardı jüride ama onların kim olduğunu bilmiyorum. Bize bir konu veriyorlardı, biz de bir fıkra uyduruyorduk. Eminim öyledir diyorum. Sesinden yalan söylediği açıkça anlaşılıyor. Yarışma muhabbetini bir an önce kesip ne söyleyecekse artık söylesin diye beklemeye başlıyorum. Örneğin sarışınlar diyorlar. O konuda bir fıkra anlatmak için 30 saniye veriyorlar sana. Sarışınlar mı? Dovaleh güvenilir numarasından şaşmayarak yeniden boşluğa dikiyor gözlerini. Göz kapakları yarı yarıya kapalı ve çehresi insan doğasının yozlaşmışlığı karşısında duyduğu şaşkınlıkla dona kalmış. O öyle baktıkça seyirci de daha yüksek sesle gülüyor. Ama kahkahalar yine tereddütlü. Dikiş yerlerinden sökülmeye başlamış. Kalabalık sahnedeki adamın hikayesini ne pahasına olursa olsun anlatmakta kararlı olduğu gerçeğine aydıkça seyirci saflarına hafif bir umutsuzluğun dalga dalga yayılmakta olduğunu hissediyorum. Bu arada kamyonet yolda bir sağa bir sola savrulmaya devam ediyor. Artık bunun fıkracının kendini kaybetmiş, düşünmekte olduğu anlamına geldiğini biliyorum. Neyse ki yol neredeyse bomboş. Anca 15 dakikada bir başka bir araca rastlıyoruz. Sağ elimle kapı kolunu arıyorum. Kolu bulup yayın hareketini hissediyorum. Kolu açacakmış gibi çekip çekip geri bırakıyorum. Aklıma bir fikir düşüyor. Bak ufaklık diyor şoför, şu an fıkra dinleyecek havada değilsin anlıyorum. Ama olur da canın isterse, yani belki bir iki fıkra, ne bileyim, kendini daha iyi hissetmeni sağlayabilir, ha ne dersin? Nasıl daha iyi hissedebilirim ki diye geçiriyorum içimden ve kafam patlayacak gibi oluyor. Bana bir konu ver sadece, tamam mı diyor. İki elini birden direksiyonun üstüne dümdüz koyuyor. Halinden dalga geçmediğini anlıyorum. Yüzü bir anda değişiyor ve kulakları heyecandan kıpkırmızı kesiliyor. İstediğin her şeyi atabilirsin ortaya. Demin dediğim konu olmak zorunda değil, her şey olabilir. Kaynanalar, siyaset, faslılar, avukatlar, ibneler, hayvanlar. Şimdi vaziyeti iyice anlayın diye özetliyorum dostlarım. Bakın bir saniye bana verin dikkatinizi. O kamyonetin içinde beni bir cenazeye götüren ve az sonra bana fıkralar anlatacak olan kafayı sıyırmış bir şoförle birkaç saatliğine mahsur kalmış durumdaydım. İçinizde daha önce böyle bir duruma düşen biri var mı bilmem. Sol tarafımdan bir kadın sesi, ''Bir buçuk saattir o durumdayız biz.'' diye fısıldıyor. Neyse ki Dovaleh ne kadının bu dediğini ne de arkasından gelen bastırılmış kahkahaları duyuyor. ''İlk kez olarak'' diyor usulca, neredeyse kendi kendine konuşurcasına, ''İlk kez olarak öksüz kalmanın, bana göz kulak olacak birilerinden mahrum olmanın nasıl bir şey olacağını hissetmeye başlıyorum.'' Neyse hala kamyonette giriyoruz. Aracın içi fırın gibi. Gözlerimin içine ter damlıyor. Ona iyi davran diyor annem kulağıma yeniden. İnsanların dünyadaki günleri sayılıdır unutma. Sen ol, o sayılı günleri onlar için hoş kıl. Annemi duyuyorum ve beynim zıvanadan çıkarak onun resimlerini, benim ona dair hatıralarımdan alınma resimleri, hatta hem annemin hem de babamın olduğu gerçek fotoğrafları döküp saçıyor gözlerimin önüne. Gerçi fotoğraflarda annemden çok babam var. Zira annem neredeyse hiçbir zaman fotoğrafının çekilmesine razı gelmez. Babam daha fotoğraf makinesini ona doğrulttuğu anda çığlık çığlığa bağırmaya başlar. Beynim hatırladığımı dahi hatırlamadığım resimler yağdırıyor peş peşe. Bebekliğimden, babamla yalnız olduğum ilk 6 ayımdan resimler. O zamanlar babam her yere yanında götürürdü beni. Çaputtan çuval gibi bir şey dikmişti. Beni onun içine sarar, iki ucunu da ensesinde düğümlerdi. Bendeniz göğsüne sarkan çuvalda yatarken bir müşterisini tıraş ettiği bir fotoğrafımız bile var. Başının altından tek gözümle dışarı bakıyorum. Annem o zamanlar bizimle birlikte değildi. Dedim ya, kah orada kah buradaydı. Bir bakım evinde nekahet dönemindeydi. Resmi basın açıklaması bu şekildeydi daha doğrusu. bir parmağıyla gözünün altındaki deriyi çekiştiriyor. Kah orada, kah burada, kah deliler diyarında, kah orada, kah burada, kah damar terzisinde. Onu boş verin de biz nerede kalmıştık Netanya? Asıl biz nerede kalmıştık? 16. ayrımın sonu. Sayfa 152.